Ayrım 23.
Sayfa 210. Çevremde her şey dönüyordu ve zencilerin beni yerleştirdikleri şu papazın evinde kesinlikle ölmüş olurdum. Fort Connor'a dönmek, o zaman şu hesap meselesi yüzünden 15 yıl yemekten paçayı sıyıramazdım. Burada hiç olmazsa hareket vardı ve bu da bereket sayılmalıydı, umuttu. Şöyle bir düşünecek olsak, şu infant kombitanın kaptanının tam demir almadan önce beni papazımdan sefil bir fiyata dahi olsa satın alışı az mı yürekli bir davranıştı yani? Bu mübadelede parasını tümüyle rizikoya atmıştı kaptan. Her şeyi yitirebilirdi de. Beni diriltip canlandırmada deniz havasının olumlu etkisine güvenerek almıştı o riski. Ödülünü hak ediyordu. Kazançlı çıkacaktı da, çünkü daha şimdiden iyiye gidiyordum ve bundan çok hoşnut olduğunu gördüm. Hezeyanlarım hala sürüyordu ama belirli bir mantık çerçevesinde. Gözümü açtığım andan itibaren kaptan o kuytuluğuma kadar gelerek beni sık sık yokladı, hem de tüylü şapkasını kuşanmış olarak onu karşımda o halde görüyordum. Beni bir türlü terk etmeyen yüksek ateşime karşın ot minderimden doğrulmaya çalıştığımı izlerken epey eğleniyordu. Kusuyordum. Haydi küçük bok çuvalcı, yakında siz de diğerleriyle birlikte kürek çekebileceksiniz diye öngörüde bulundu bana. Pek kibar bir yaklaşımdı bu ve bana hafiften sopasıyla vururken kahkahalar atıyordu. Ama pek dostça hani, ve enseye vuruyordu, kalçaya değil. Benim de eğlenmemi istiyordu. Benim de onunla birlikte beni satın alarak yapmış olduğu karlı işten dolayı sevinmemi istiyordu. Gemideki yemekler bana gayet makul gelmişti. Sürekli sayıklıyordum. Kısa sürede kaptanın da öngördüğü gibi arkadaşlarla birlikte ara sıra kürek çekecek kadar güç topladım. Ancak 10 küsür arkadaş varken ben 100 tane görüyordum, yanılsama işte. Bu yolculuk sırasında pek fazla yorulmuyorduk, çünkü çoğu zaman yelken açarak gidiyorduk. İki güverte arasındaki yaşam koşullarımız hafta sonu ek vagonlara tıkıştırılan düşük mevkili sıradan yolcularınkinden daha mide bulandırıcı değildi ve gelirken Amiral Bragueton'da katlandıklarımdan daha az tehlikeliydi. Atlas Okyanusu'nun doğusundan batısına bu geçişimizde bolca havalandırıldık hep. Havalar soğudu, ancak iki güverte arasında bundan hiç de şikayetçi değildik. Yalnızca biraz fazla uzun sürüyordu. Kendi hesabıma fazlasıyla deniz ve orman manzarası görmüştüm, sonsuza dek yetecek kadar. Gemi yolculuğumuzun amaçları ve yöntemleri hakkında kaptandan daha fazla ayrıntı almak isterdim doğrusu, ama artık iyice düzeldiğimden beri benimle pek ilgilenmez olmuştu. Üstelik adam gibi bir sohbet için yine de fazla zırvalıyordum. Onu artık yalnızca uzaktan görebiliyordum, gerçek bir patron gibi. Gemide kürek mahkumları arasında Robinson'ı aramaya koyuldum ve birçok kez geceleyin sessizliği bölerek yüksek sesle adını seslendim. Kimseden yanıt alamadım, birkaç küfür ve tehdit dışında zebanilerden. Öte yandan kendi maceramın ayrıntılarını ve koşullarını düşündükçe sanki ona da aynı Santepate kazığının atılmış olması bana çok akla yatkın geliyordu. Ne var ki Robinson şu sırada başka bir kadırgada kürek çekiyor olmalıydı. Ormandaki zencilerin tümü bu dümene ve ticarete bulaşmış olmalıydılar. Etme bulma dünyası sırayla adil olmadığı söylenemezdi. Ne yaparsın? Ekmek parası ve hemen yemeyeceğin nesneleri ve kişileri alıp satmak gerek. Yerlilerin bana yönelik görece sevecenlikleri olabilecek en alçak gerekçede açıklamasını buluyordu. Infanta Compita haftalar boyunca Atlas Okyanusu'nun dalgalarını yararak o deniz tutması senin, bu ateş nöbeti benim yoluna devam etti ve akşamın birinde çevremizdeki her şey birden sakinleşiverdi. Sayıklamalarım geçmişti. Çapanın çevresinde 9 doğuruyorduk. Ertesi sabah uyanıp lombozları açınca anladık varacağımız yere geldiğimizdi. Müthiş bir manzaraydı. Sürpriz diye buna denirdi işte. Bir Birden keşfedilen şey o kadar şaşırtıcıydı ki sislerin arasındayken önce gözlerimize inanamadık, derken o şeylerin tam karşısına vardığımızda mecburen kürek mahkumu halimizle dahi kahkahalar atmaya başladık. Bu manzara karşısında, tam önümüzde. Düşünsenize, onların o kentleri ayakta duruyordu, dimdik ayakta. New York ayakta duran bir kenttir. Daha önce de epey kent görmüştük. Bizler elbette ve bayağı da güzel kentler ve de limanlar, hem de en fiyakalısından. Ama bizim oralarda yatar vaziyettedir kentler, değil mi? Deniz kenarında ya da nehir kıyısında manzanın üzerine uzanıverirler, yolcuyu beklerler. Oysa bu Amerikalısı, o öyle ayılıp bayılmıyordu. Hayır, kazık gibi duruyordu orada. Hiç de sıkıcı değildi, ürkütücü bir kazık. Dolayısıyla hıyar gibi dalgamızı geçtik. Kazık yutmuş gibi inşa edilmiş bir kent haliyle güldürüyor insanı. Ne var ki bizler manzarayla ancak boyun hizasından itibaren dalga geçebiliyorduk. O sırada gri, pembe ve hızlı ve de ısıran kalın bir sis perdesini aşarak açıklardan gelip hem pantolonlarımıza hem de zırhın çatlaklarına, rüzgarın iteklediği bulutların gömüldüğü kentin sokaklarına saldıran soğuk yüzünden. Kadırgamız ince izini dalga kıranın tam hizasında bir sürü açgözlü ve düdük öttürücü sandalla römörkörün batıp çıktığı lağım suyunu andıran bir akıntının bittiği yerde tutuyordu. Bir çulsuz için herhangi bir yerde bile karaya çıkmak pek kolay iş değildir. Ama bir kürek mahkumu için durum daha da beterdir. Özellikle de Amerikan ahalisinin Avrupa'dan gelen kürek mahkumlarını hiç ama hiç sevmedikleri dikkate alınırsa. Bunların topu da anarşisttir diyorlar. Yani ülkelerinde yalnızca cebi mangırla dolu meraklıları ağırlamak istiyorlar. Çünkü Avrupa'nın tüm para birimleri dolar çocuğudur. Ben de belki başkalarının daha önce başardıklarını deneyerek limanı yüzerek geçip rıhtıma varır varmaz bağırmaya başlayabilirdim. Yaşasın dolar, yaşasın dolar. Bu da bir çözüm. Bu şekilde kıyıya çıkmayı başarıp sonradan da köşeyi dönmeyi becerenler varmış. Ama kesin değil, yalnızca söylenti. Düşlerde bundan daha beter neler olur neler. Benim aklımdaysa yükselen ateşime eşlik eden başka bir numara vardı. Kadırgadayken pire saymasını iyi öğrenmiş biri olarak yalnızca onları yakalamasını değil, aynı zamanda toplamasını, çıkarmasını, yani bir tür istatistik denilebilir ki bu pek gösterişli olmamakla birlikte bal gibi özel bir teknik isteyen hassas bir meslektir. İşte bundan yararlanmak istiyordum. Amerikalılar hakkında kim ne derse desin ama iş tekniğe gelince konunun uzmanıdırlar. Benim çılgınlık derecesinde pire sayma yöntemimi beğeneceklerdi. Bundan daha şimdiden emindim. Bana göre bu iş katiyen çuvallayamazdı. Tam da gidip göreve talip olacaktım ki birden kadırgamıza yandaki küçük bir koyda, barınakta, New York'un 2 mil doğusunda sakin bir körfezin dibinde bu iş için özel ayrılmış bir köyün yanı başında karantinaya girme emrini verdiler. Ve hep beraber orada haftalar boyunca gözetim altında kaldık. O kadar ki belli alışkanlıklar bile edindik. Sözün gelişi, her akşam yemekten sonra su tedarik etme ekibi köye gitmek üzere gemiden ayrılıyordu. Emellerime ulaşmak için benim de haliyle buna dahil olmam gerekiyordu. Arkadaşlar benim derdimin ne olduğunu gayet iyi biliyorlardı ama macera onları çekmiyordu. Delidir diyorlardı ama tehlikeli değildir. Infanto Combinta'da yemekler çok da kötü değildi. Arkadaşları biraz sopalamıyor değildiler tabii. Ama aşırıya kaçmadan, yani durum idare edilebilir gibiydi. Orta karar bir işti. Üstelik nimetlerin alası kadırgadan asla kovulmaları söz konusu olamazdı ve hatta kral onlara 62'sine geldiklerinde bir tür küçük emeklilik maaşı bile bağlamayı vaat etmişti. Bu tür bir gelecek tasarısı onları mutlu ediyordu, onlara düş kuracak malzeme sağlıyordu ve üstelik kendilerini özgür hissetmek için pazar günleri de oy vermeci oyunu oynuyorlardı. Bize karantinanın dayatıldığı haftalar boyunca hep beraber iki güverte arasında kükrüyorlardı, güreşiyorlardı ve aynı zamanda sırayla birbirlerini düzüyorlardı. Kaldı ki onları benimle kaçmaktan alıkoyan esas neden de benim bu kadar tutkunu olduğum Amerika hakkında hiçbir şey bilmek ya da öğrenmek istememeleriydi. Herkesin kara basanı kendine. Onların günah keçisi de Amerika'ydı. Hatta beni bile ondan tamamen soğutmaya kalktılar. Artık epey zengin olmuş olması gereken Lola'cığım başta olmak üzere bir de herhalde iş dünyasında kendine iyi bir yer edinmiş olması gereken o Robinson'u da eklersek bu ülkede tanıdığım birçok insan olduğunu onlara ne kadar anlatmaya çalışırsam çalışayım Amerika'ya garezlerinden, tiksintilerinden, nefretlerinden asla geri adım atmak istemiyorlardı. Sen kaçıksın ve hep öyle kalacaksın diyorlardı bana. Günün birinde onlarla köyün çeşmesine gider gibi yaptım ve sonra da onlarla birlikte kadırgaya dönmeyeceğimi söyledim. Haydi bana eyvallah. Aslında iyi çocuklardı. Bayağı çalışkan falan. Üstelik yaptığımı hiç onaylamadıklarını bir kez daha söylemekle birlikte bana yine de bol bol cesaret dilediler. Bir de iyi şanslar. Mutlulukları da unutmadan ama tabii ki kendilerine özgü biçimde. Haydi git dediler bana. Git bakalım. Ama uyarmadık deme. Sen bir çulsuzsa hiç de yakışmayan zevkler edinmişsin. Ateşin çok yükseldiği için böyle keçileri kaçırıyorsun. Er geç Amerika'yı bırakıp döneceksin ve üstelik bizden daha beter durumda. Bu zevklerin mahvedecek seni. Öğrenmek istiyorsun demek. Oysa zaten senin durumunda biri için fazlasıyla şey biliyorsun. Orada dostlarım olduğunu ve beni beklediklerini anlatmaktan dilimde tüy bitmişti. Hık mık ediyordum. Dostlar mı diyorlardı o zaman? Öylesine dostlar ha? Ama dostlarının seni ipledikleri falan yok ki. Yahu o dostların seni çoktan unutmuşlardır bile. Ama Amerikalıları görmek istiyorum ben diye ısrar ediyordum etmesine. Ama üstelik onların kadınlarının eşi benzeri yok. Yahu bizle gemiye dönsene mankafa diye yanıtlıyorlardı beni. Oraya gitmeye değmez dedik ya sana. Daha beter hasta olacaksın. Biz sana hemencecik anlatırız Amerikalıların ne bok olduklarını. Ya hepten milyoner ya da hepten leş. Ortası yok. Sen bu halinle kesinlikle milyonerleri görecek değilsin. Ama leş dedin mi bak ondan bolca yedirirler sana. Bundan emin olabilirsin. Bak bu açıdan için rahat etsin. Hem de hemen şimdi hiç gecikmeden. İşte bana böyle davrandı arkadaşlar. Sonunda gıcık kaptım hepsine. Bu koftilere, bu göt verenlere, bu insan müsveddelerine. Hepiniz siktir olup gidin diye yanıt verdim onlara. Kıskançlıktan çatlıyorsunuz. Sorun bu işte. Eğer Amerikalılar anamı bellerse o zaman bakarız icabına. Ancak kesin olan bir şey varsa o da topunuzun takım taklavatı kör testereyle kestirmiş olduğunuzdur. Hem de kökünden. Laf geçirmek diye buna derlerdi işte. Hoşuma gitmişti. Hava kararmakta olduğu için kadırgadan düdük çalarak onları çağırdılar. Hep birlikte uyumlu biçimde kürek çekmeye başladılar. Biri hariç ben. Artık seslerini duyamayacağım kadar uzağa gitmelerini bekledim. Ses tamamen kesilinceye kadar sonra yüze kadar saydım ve köye kadar elimden geldiğince hızla koştum. Şirin bir yerdi köy. Epey aydınlık, isteyenin istediği yere gidip yerleşmesini bekleyen ahşap evler küçük bir kilisenin sağına soluna dizilmişlerdi. Kilise de sessizdi ancak ben titriyordum hem sıtma hem de korkudan. Sağda solda umursamaz gibi görünen o garnizonun denizcileriyle karşılaşıyordu. Hatta çocuklar da vardı, bir de küçük bir kız, kasları pek hoş gelişmiş. İşte Amerika. Sonunda kavuşabilmiştim. Bunca sevimsiz maceradan sonra insanın hoşuna gidiyordu bu işte. Sanki yaşama bir meyve katılmış gibi. Hiçbir işe yaramayan tek köye düşmüştüm. Denizci ailelerinden oluşan küçük bir garnizon, köyün ve tüm birimlerinin bakımını üstlenmişti. Günün birinde bizimkine benzer bir gemiyle saldırgan bir vebanın gelip de büyük limanı tehdit etmesi ihtimaline karşı önlem babında. Öyle bir durumda kentteki geri kalanların hastalık kapmaması için mümkün olduğu kadar çok yabancıyı işte bu birimlerde zıbartacaklardı. Hatta yakınlarda hazır bekleyen bir mezarlıkları bile vardı. Hem de her tarafına çiçek dikilmiş. Bekliyorlardı. 60 yıldır bekliyorlardı, yalnızca beklemekle yetiniyorlardı. Boş bir küçük kulübe bulup içine giriverdim ve hemen uyuyakaldım. Sabah olur olmaz da daracık sokakları denizciler doldurdu, kısa kollu giymişlerdi. Uyumlu ve yapılı, hem de nasıl, barınağımın etrafında. Bu kağıt üstündeki köyün tüm kavşaklarında süpürge sallayıp su kovası taşıyorlardı. Oldukça kayıtsız bir hava takınmaya çalışsam da o kadar açtım ki her şeye rağmen mutfak kokularının yükseldiği bir yere yanaştım. Yakayı orada ele verdim. Derken kimliğimi saptamaya kesin kararlı iki manga arasında sıkıştırıldım. Derhal beni suya atmaktan söz edilir oldu. En kestirme yoldan karantina müdürünün önüne getirildiğimde dizlerimin bağı çözülmüştü ve her ne kadar sürekli olumsuz koşullarla baş etmek zorunda kala kala biraz pişkinlik yeteneğimi geliştirmiş olsam da kendimi hala parlak doğaçlamalara girişmeyi göze alamayacak kadar ateşli hastalığın etkisinde hissediyordum. Aklım başka yerdeydi ve tadım kaçmıştı. En iyisi düşüp bayılmaktı. Olan da bu oldu. Daha sonra kendime geldiğim bürosunda açık renk elbiseli bazı hanımlar, çevremde erkeklerin yerini almışlardı, beni muğlak ve iyi niyetli bir sorgudan geçirdiler ki bu benim için gayet tatminkar olabilirdi. Ancak bu dünyada hiçbir hoşgörü uzun ömürlü olmuyordu ve daha hemen ertesi gün erkekler bana yine hapisten söz etmeye başladılar. Ben de fırsat bu fırsat onlara pirelerden söz ettim, çaktırmadan sanki laf olsun diyeymiş gibi. Onları yakalamaktan dem vurdum, saymaktan. Bunun benim işim olduğunu ve üstelik bu parazitleri gerçek istatistiksel veriler halinde gruplandırmayı bildiğimi söyledim. Tavırlarımın gardiyanlarımın ilgisini çektiği, merak uyandırdığı gözümden kaçmamıştı. Kulak kesilmişlerdi ama bana inanmalarını sağlamak ayrı meseleydi. Nihayet bizzat istasyon şefi çıktı ortaya. Adı Surgeon General'dı ki eğer o bir balık olsaydı hoş bir isim olurdu doğrusu. Surgeon Fransızca'da Estergon, Mersin balığı sözcüğünün söylenişini çağrıştırıyor. O kaba davrandı ancak diğerlerinden daha kararlıydı. Ne diyorsunuz bakayım evladım dedi bana. Pireleri saymasını mı biliyorsunuz? Bak sen. Beni bozum etmek için tam da böyle bir maval okumamı bekliyordu. Ama ben derhal taşı gediğine koyup önceden ezberlediğim küçük savunmamı sundum. Pire sayımının önemine inanıyorum. Bu bir uygarlık öğesidir çünkü. Sayım en değerli istatistiksel malzemelerin temelidir. İlerici bir ülke pirelerinin sayısını mutlaka bilmek zorundadır. Hem de cinsiyetlere göre, yaş gruplarına, yıllara ve mevsimlere göre tasnif edilmiş olarak. Haydi haydi, yeterince laf dinledim delikanlı diye sözümü kesti Sergeant General. O Avrupalı baba yiğitlerden daha niceleri sizden önce de bize gelip bu tür martavallar attılar ama sonuçta hepsi de ötekiler gibi anarşisti, hatta ötekilerden bile beter. Ama anarşiye bile inanmaz olmuşlardı. Tıraşı keselim. Yarın sizi karşıda Ellis Island'daki göçmenler üzerinde deneriz. Duş servisinde. Teğmen tabibim Mr. Mischief yani yardımcım bana yalan söyleyip söylemediğinizi bildirir. İki aydır Mr. Mischief benden pire sayıcı bir memur atamamı istiyor. Sınanmak için onun yanına gideceksiniz. Dağılın ve eğer bizi aldattıysanız denizin dibini boylarsınız. Dağılın ve hazır ol. Daha önce nasıl ki nice yetki önünde dağıldıysam bu Amerikalı yetki önünde de dağılmasını bildim. Ona önce çükümü sonra da kıçımı sundum. Çevik bir dönüş hareketiyle bu işlemlere askeri bir selamda eşlik ediyordu tabii. Düşündüm ki bu istatistik yöntemi beni New York'a yaklaştırmak açısından bal gibi işe yarayabilirdi. Hemen ertesi gün Mischief, söz konusu teğmen tabip, beni kısaca görevim hakkında bilgilendirdi. Yağlı ve soluk tenliydi bu adam, bir de olabildiğince miyop. Üstelik kocaman koyu renk camlı gözlükleri vardı. Beni herhalde ancak vahşi hayvanların kurbanlarını seçtiği şekilde seçebiliyordu. Genel duruştan. Çünkü iş ayrıntılara gelince ondakiler gibi gözlüklerle bunları ayırt edebilmek olanaksızdı. İş açısından epey iyi anlaştık ve hatta sanırım stajımın sonlarına doğru Mischief bana bayağı sempati beslemeyi bile başlamıştı. Birbirini görememek sempati beslemek için zaten yeterli bir nedendir. Üstüne üstlük pire yakalamadaki olağanüstü yöntemimle de onu tavlamıştım. Koca istasyonda onları kutulamakta benim gibisi yoktu. En dik kafalarını, en keratinleşmişlerini, en sabırsızlarını onları dahi göçmenin üzerindeyken bile cinsiyetlerine göre ayırmayı biliyordum. Ne yalan söyleyelim, bu olağanüstü bir işti. Mischief artık el çabukluğuma tamamen güvenmeye başlamıştı. Akşama doğru baş parmağımın ve işaret parmağımın tırnakları pire ezmekten morarmış oluyordu ve üstelik daha görevim de tam bitmiş olmuyordu. Çünkü geriye daha işin en önemli kısmı kalıyordu. Yani gündelik, istatistiksel, eşkal tablosunun sütunlarını doldurmak. Polonya pireleri bir yana, Yugoslavya'dan gelenler, İspanya'dan, Kırım kılbitleri, peri uyuzları, bozguna uğramış insanlık üzerinde kaçak ve sokucu olarak seyahat eden ne varsa hepsi tırnaklarımın arasından geçiyordu. Bu görüldüğü üzere bir sanat eseriydi. Hem devasa hem de çok özenli. Hesaplarımız New York'ta pire sayıcı elektrikli aletleri olan özel bir birimde yapılıyordu. Her gün karantinanın küçük romörkörü yapılması ya da denetlenmesi gereken hesaplarımızı oraya götürmek için bütün koyu enlemesine kat ediyordu. Günler ve günler işte böyle geçti. Sağlığım biraz düzeliyordu ancak bu konforlu ortamda hezeyanlarım ve ateşim geçtikçe yeniden karşı konulmaz biçimde macera ve yeni tedbirsizlikleri yapma hevesine kapılmaya başlıyordum. 37 dereceyken insana her şey sıradan görünüyor. Oysa olanla da yetinebilirdim. Sonsuza kadar rahatım yerinde, istasyonun kantininde adam gibi beslenerek, hele bir de teğmen Mischief'in, bu konuda yine not düşüyorum, 15 yaşının görkemindeki kızının saat 5'ten sonra büromuzun penceresinin önünde giydiği kısacık eteklerle tenis oynamaya geldiğini de hesaba katarsak. Bacak konusunda bundan daha iyisini pek görmemiştim. Henüz erkeksilikten tamamen arınmamışlarsa da yine de daha şimdiden epeyce zariftiler. Çiçek açmakta olan bir tensel güzellik.